Ayrım 14. 28 Şubat ve Ordu. Doğu Perinçek. Sayfa 159. Batı'nın iç savaş planında erken seçimin yeri. 14 Haziran 1998. Türkiye bugün Batı destekli irtica ile hesaplaşma dönemine girmiştir. Bu hesaplaşmayı gündeme getiren ABD uzmanlarının iddia ettikleri gibi Cumhuriyet devrimi güçleri değil fakat Batı ve irticadır. Kemalist devrimin altına oymaktan hesaplaşma aşamasına. Küçük Amerika kuvvetleri 1950'li yıllarda Kemalist devrimin altına oyma faaliyetini başlattılar. Bu yıkıcılık Turgut Özal ve Tansu Çiller yönetimleri döneminde Kemalist devrimle kesin hesaplaşmaya dönüştürüldü. Kuşkusuz bu hesaplaşma ABD emperyalizminin başını çektiği Yeni Dünya Düzeni projesinin Türkiye'deki iz düşümüydü. Ülke ekonomisi dünya sermayesiyle bütünleştirilecek, ulusal devlet yıkılacaktı. Kemalizmin modası geçmişti. Türkiye ılımlı İslam'ın pençesine teslim edilecekti. Böylece 2. Cumhuriyet Kemalist devrimin yıkıntıları üzerine kurulacaktı. Orduyu içeriden fethetme taktiği bozguna uğrayınca. Ordunun içeriden ele geçirilmesi bu projenin kilit sorunuydu. ABD Türk Silahlı Kuvvetleri'nin önüne kriz bölgelerine müdahale gücü misyonunu koydu. Bu arada ordu içindeki Nurcu faaliyete hız verildi. Özal ve Çillergillerin temsil ettiği küçük Amerikacılar belli bir kuvvet üstünlüğünü sağladıktan sonra ordu oldu bittilerle karşı karşıya bırakılacaktır. Böylece Türk Silahlı Kuvvetleri içinde operasyonlara geçilecek ve 2. Cumhuriyet süreci tamamlanacaktı. Bu plan Tansu Çiller, Doğan Güreş ortaklığı döneminde doruğa çıktı. Ancak 1996 sonbaharında ABD'nin Kürdistan projesinin çökertilmesi ve 28 Şubat süreciyle birlikte plan bozuldu. Türkiye'de güç dengesinde Cumhuriyet devrimi kuvvetleri üste geçti. Ordu içindeki irtica kuvvetlerini temizlemede birbirini izleyen kararlı uygulamalar gerçekleştirdi. Nurcuların ve diğer tarikat güçlerinin ordudan tasfiyesi başladı. İçine yuvarlanarak en sonunda oldu bittiyle orduyu ele geçirme planları tutmayınca yeni bir planın adım adım yürürlüğe konduğu görülüyor. Bu kez Cumhuriyet devrimi güçleri ve özellikle ordu cepheden iç savaşla tehdit ediliyor. Cepheden saldırı taktiğine geçiş. 50 yıllık küçük Amerika dönemi bitmiştir. Türkiye yeniden Cumhuriyet devrimi rotasına girmiştir. Bu durumda Batı, Türkiye'nin kontrolünden çıktığını görerek elindeki dış ve iç kuvvetleri cepheden harekete geçirmektedir. Demek ki ABD'nin ya Türkiye'yi kaybedersek ikirciyi artık son bulmaktadır. Çünkü Cumhuriyet devrimi rotasındaki Türkiye ABD açısından kaybediliyor demektir. Fransız Meclisi Alman hükümeti Avrupa Parlamentosu, ABD'nin istasyon şefleri ve tertip örgütleri artık Batı'nın iç savaş tehdidine göre harekete geçmişlerdir. İç savaş tehdidine Cumhuriyet devriminin yanıtı. Genelkurmay bu olayı 1997 Aralık ayında saptamış ve ordunun Batı destekli irtica ile iç savaş tehdidine göre yapılacağını kamuoyuna yansıtmıştır. Genelkurmay Başkanı Karadayı'nın irticayı ezeceğiz kararlarını açıklaması lafın gelişi söylenmiş değildir. 50 yıldır duyulmayan bu iki sözcüklü cümlede dönemin ihtiyacı olan bir program özetlenmiştir. Parlamentodaki partiler, televizyonlar, gazete yazarları ve benzeri şaka sanıyorlar ancak olay budur. İç savaşın önü nasıl kesilir? Batı destekli irtica ile iç savaş kaçınılmaz mıdır? Bizce kaçınılmaz değildir. İç savaşın önü kesilebilir. Ancak bunun koşulu irtica tehdidinin iç savaş boyutuna varmadan bastırılması ve etkisiz kılınmasıdır. Madımak Oteli'nin önünde toplanan kundakçıları dağıtmak günün sorunudur. Eğer cesaret verilirse kibriti çakacaklardır. Erken seçimin arkasındaki güç. İşte erken seçim planı bu koşullarda gündeme getiriliyor. Hiç kuşkunuz olmasın erken seçimin arkasındaki güç ABD'dir. Amaç Batı'nın iç savaş planının dayanakları olan Tansu Çiller ve Mehmet Ağarları Yüce Divan'dan kurtarmak, Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Fazilet Partisi'ni yasallaştırmak ve sistemin merkezine oturtmak. Özeti, küçük Amerika güçlerinin izinlerini seçim ve parlamento ile pekiştirmek ve arkasından ordunun irticaya karşı kararlılığını bozarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ni bölmek. Seçimden sonra orduya şu mesaj verilecektir. Senin üstüne yürümek istediğin kuvvetler parlamentodadır. Şu kadar oy almıştır, şu kadar kitle desteğine sahiptir ve sen böyle bir sivil toplum kuvvetiyle karşı karşıyasın. Ve ABD bir yandan da NATO aracılığıyla ve diğer aletlerini kullanarak orduyu yeniden Doğan Güreş dönemini mevzilerine çekilmeye zorlayarak bu amaçla dinsel ve etnik ayaklanma etkenlerini de devreye sokabilecektir. Dahası Batı'nın elinde bazı dış etkenler de vardır. Türkiye'yi Yunanistan'la ve diğer komşularıyla kontrollü çatışmalara sürükleme taktikleri açıkça dile getirilmektedir. Cezayir dersi. Cezayir deneyiminden ders alalım. Zamansız bir seçim Cezayir'i irtica ile iç savaşa sürüklemiştir. Erken seçimin bugünkü tabloyu değiştirmeyeceği herkesce kabul ediliyor. O zaman niçin erken seçim? Seçimi ve meclisi çözüm olmaktan çıkarmak için mi? Erken seçim, ser ve iç savaş taktiğinin hizmetindedir. Erken seçimi CHP'nin çıkarıyla açıklama olanağı yok. Çünkü bugün CHP'nin oyları %10'un altındadır. Bir parti barajın altında kalacağı bir seçim bu kadar hevesli tahrik eder mi? Bu tutum akılla açıklanamıyor ama ABD'nin gücüyle açıklanabiliyor. CHP yönetimi 1995 yılı Aralık ayında Türkiye'yi seçime sürüklerken de ABD'nin ve Çiller'in planlarına alet olmuştu. CHP %10'un üzerine ite kaka çıkarıldı. Demek ki o zaman da CHP yönetiminde CHP çıkarı değil, ABD çıkarı ağır bastı. ANAP'ı alalım. Erken seçimden ANAP kuvvetlenerek çıkmayacaktır. Ancak ANAP'ın olayların akışında süreklenen liderliği irticaya tavır alamadığı için iktidardan erken seçimle kurtuluş hesabı içine düşmüştür. ANAP da kuvvetini böylece titrek bir tavırla da olsa Cumhuriyet devrimi karşıtı bloğa yığmaktadır ve Batı'nın iç savaş planlarına alet olmaktadır. Önce sol güç birliği, sonra seçim. Bu durumda Cumhuriyet devrimi güçlerinin merkezi politikası önce bir hükümet seçeneği yaratmak, sonra seçimdir. Batı'nın irticayı pekiştirme ve iç savaş planını bozacak olan budur. Olağan seçime 2 yıl var. CHP, Türkiye'nin ve partisinin çıkarını düşünüyorsa bu hükümete girmeli, hükümet içinde irticaya karşı kuvvetlerin ağırlığını artırmalıdır. CHP'nin hükümete girmesi aynı zamanda DSP ile CHP arasındaki buzların eriteceği için de çok yararlıdır. Böylece sol güç birliğinin oluşması da kolaylaşacaktır. Sol güç birliği, sol iktidar, Batı'nın irticayı kullanarak kışkırttığı iç savaş tehdidine karşı en kararlı yanıttır. Bu nedenle solun ötesinde ulusun ihtiyacıdır. Sol güç birliği, sol iktidar yalnız Türkiye için değil, DSP ve CHP için de biricik çözümdür. Sol güç birliğine engel olanlar yalnız solu değil, kendi partilerini de paramparça eder ve silinirler. 1918 yılında Türkiye'de iki büyük parti vardı. Hürriyet ve İtilaf ile İttihat ve Terakki. 1922 yılına bakınız. O partileri görebiliyor musunuz? Türkiye'yi düşünmüyorlarsa bari partilerini düşünsünler. Aydınlık, 14 Haziran 1998. Uluslararası piyasada sunulan telsiz kodları. 12 Temmuz 1998. Hürriyet gazetesinin birinci sayfa manşetten verdiği haberi diğer gazetelerde rastlamadım. Yazıldığına göre ordudan 3 yıl önce ayrılan bir üsteğmen, görevli bir yüzbaşı ve bir astsubay Yunan İstihbarat Servisi'nin hizmetine girmişler. İzmir'de görev yapan bu subaylar hava kuvvetleriyle ilgili hassas bilgileri ve deniz kuvvetlerinin önemli telsiz frekans kodlarını para karşılığında vermişler. Haberde ikinci bir casusluk olayına da yer veriliyor. Bu kez İzmit'te görevli iki astsubayın yine Yunan istihbaratına askeri bilgi sattığı belirtiliyor. Hepsi tutuklanmış ve yargılama sürüyor. Hürriyet 3 Temmuz 1998. Cumhuriyet devrimi yıkıcılarının küçümsenemeyecek başarısı. Kuşkusuz silahlı kuvvetler mensuplarının para ile satın alınmasına ilk kez rastlanmıyor. Ancak Cumhuriyet devrimine karşı 50 yıldır iktidar mevzilerinden yürütülen savaşın başarılarını da küçümseyemeyiz. Küreselleşme süreci vatanı yıkarken casusluğu da bir uluslararası piyasa işlemi haline getirmektedir. Türkiye'nin 19. yüzyıl ortalarında başlayan milli demokratik devrim süreci vatan, millet, bağımsızlık, halk, devrim gibi kavramları yüceltti. Bunlar hep bize ait değerlerdir. Atatürk bu devrimci kültürü altı okla özetlemiş ve bir program haline getirmişti. 10. yıl marşı vergi şampiyonlarıyla değil, yurdu demir ağlarla ören o devrimci el birliğiyle övünür. Göğsümüz Cumhuriyet devrimi için tunçtan bir siperdir. Son 50 yılın yükselen değerleri ise özel çıkar, özel kar, özel girişim, malı kaldırmak, malı götürmek, köşeyi dönmektir. Bunlar bize değil, bene aittir. Vatanın yerine özel mülkiyet, milletin yerine özel şirket, bağımsızlığın yerine dünya sermayesiyle işbirliği, halkın yerine birey, devrimin yerine borsa dalgalanmaları almıştır. Özel çıkarcılığı zorlarsanız. Bağımsızlık, halkçılık, devletçilik ve devrimcilikten vazgeçilerek 50 yıldır uygulanan program yalnız ekonomik düzlemde tartışılıyor. Getirdiği ekonomik felaketler bir yana bu programın yarattığı insan üzerinde durulmuyor. Sistemin mantığı özel çıkarcı bireyler kalabalığını gerektiriyor. O bireyler ayrıca sistemin en yaygın bulaşıcı hastalığı olan tüketim hummasına yakalanmışlardır. Sermayedar özel çıkarcı olabildiği oranda başarı kazanacaktır. Tüketici ise bir tüketim budalası olduğu ölçüde hayranlık yaratacaktır. Bu değerler sistemi kuşkusuz işçi, köylü, zanaatkar, aydın ve subay üzerinde de kendi hegemonyasını kurmuştur. Son 50 yılın en büyük yıkımı budur. Bu ideoloji karşı devrimin sonuçlarından biri de subayların yabancı ülkelere telsiz kodları satabilmesidir. Özel çıkarcılığı biraz daha zorladınız mı, vatana ihanet mertebesine ulaşırsınız. Özel çıkar ve halk, özel çıkar ve vatan, toplumun cephesinden bakılınca hep çelişen kavramlardır. Vatan, ulusal piyasadır. Özelleştirme, hele enerji santrallarının, haberleşme sisteminin ve petrol ofisinin özelleştirilmesi, özel çıkar sisteminde yeni bir sıçramayı ifade ediyor. Sistem mantığı gereği küreselleşmektedir. Bunları yabancı sermayeye verdiğiniz zaman vatan savunmasını da anlamsız hale getiriyorsunuz. Yine ekmeğimizi bile Carrefour gibi yabancı hipermarketlerden alacaksak, köşedeki Hacı Bakkal'la ve Manif Atoca Hasan Efendi ile birlikte vatan da iflas edecektir. Çünkü vatan ekonomik düzlemde ulusal piyasadan başka bir şey değildir. Ulusal piyasa, dünya piyasasıyla sınırsız bütünleştiği bir süreçte vatanı savunmak gericilik oluyor. Vatanseverlik ise tutuculuğun dik alasıdır. Herkes bu süreci belki bilincine teori haline getirerek çıkarmıyor ama yaşıyor. İliklerine kadar hissediyor. Artık davranışları vatanseverlik değil, küreselleşme ve piyasa güdüleri belirliyor. Benim memurum işini bilir. Dünya ölçeğindeki piyasada bütün değerler para ile ölçülür. Telsiz kodları ve hassas askeri bilgiler de bu piyasada fiyatlarını bulmaktadır. Devlet ve hükümet büyükleri iktidar yetkilerini Carrefour'un kurdelesini kesmek olarak tanımlayınca telsiz kodları da uluslararası piyasaya düşer. Ankara'daki sözde hükümetler, IMF müsteşarlığı görevini üstlenerek küreselleşmeye uyum göstermekle övünmüyorlar mı? Yunanistan'ın da içinde yer aldığı Avrupa Birliği devletine katılmak için her şeyimizi teslim etmiyor muyuz? ABD ve Avrupa büyük müttefiklerimiz değil midir? Türkiye'yi parçalayarak yutma hakkını zaten onlara vermiş değil miyiz? Bu ekonomik ve kültürel süreç vatan kavramını kaldırdığı için vatanseverliği de ayıp haline getirmektedir. Bu ortamda telsiz kodlarının satılması bir borsa işlemi gibi olağanlaşır. Uluslararası piyasadaki bir iş bitiricilik olarak anlaşılır. Özal gibi cesur bir girişimci bu olayı duysa pekala benim subayım işini bilir diye değerlendirir. Ekonomiyi düzeltmek görece kolaydır. Ancak Menderes'lerin, Demirel'lerin, Turgut Özal'ların, Tansu Çiller'lerin biçimlendirdiği kuşakları yeniden Cumhuriyet devrimini biz kültüründe birleştirmek için büyük devrimci dönüşümlere ihtiyaç vardır. O dönüşümü ancak bir Cumhuriyet devrimi hükümeti gerçekleştirebilir. 50 yıllık bir yıkımdan sonra yeniden devrimci cumhuriyet hükümetini kurmanın koşulları doğmuştur. Atatürk'ün 6 O programıyla sol güç birliği, sol iktidar bu hükümetin biricik somut ve gerçekleşebilir formülüdür. Aydınlık 12 Temmuz 1998. Orduya nifak sorgusu. Haymana 12 Ekim 1998. Bu mektup Haymana cezaevinden İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Supi Karaman'a yazılmıştır. Sayın Supi Karaman, önemli olduğunu düşündüğüm için sorgum sırasındaki bir görüşmeyi yazılı ve imzalı olarak bilginize ve değerlendirmenize sunuyorum. Sözlü olarak anlatmıştım fakat önemi dolayısıyla yanlış ve eksik anlaşılmaması ve belgelenmesi için yazıyla saptamayı doğru buldum. 24 Eylül 1998 günü Terörle Mücadele Şubesi'nde Ankara Emniyeti gözaltına alındığımız zaman normal sorgu dışında ayrıca Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Osman Ak iki ayrı gece saat 23 civarından sabaha doğru 2 ve 3'e kadar beni yukarı çağırarak uzun görüşmeler yaptı. Nazik ve efendice davrandı. Birinci görüşme. Sorgu odası olarak kullanılan aynalı odada gerçekleşti. Sanıyorum aynanın arkasında izleyenler vardı ve muhtemelen video kaydı da yapılmıştır veya ses kaydı. Bu ilk görüşmenin başlarında muhtemelen ilk 15 dakika içinde Emniyet Müdür Yardımcısı Osman Ak, ordu içinde dengeler değişti. Çevik bir 6 veya 8 ay içinde başa geliyor. Ne dersiniz? Siz bundan pek hoşlanmazsınız diye konuştu. Çok dikkatimi çekti ve böyle fütursuz söylemesi garibime gitti. Amacını bilemem. Çok yönlü düşünülebilir. Ben de bunun üzerine Mart 1998 öncesinden beri ordu içine nifak sokmaya çalışıldığını olayları sıralayarak anlattım. Nifakçıların ABD ve gerici kesimler olduğunu, emniyet içindeki CIA'cilerin Hanefi Avcı ve Orak oğlu da onlarla birlikte olduğunu vurguladım. Ordunun Genelkurmay Başkanı'nın komutası altında bütünlük içinde Cumhuriyet devrimi çizgisinde olduğunu, bundan rahatsız olanların bu tür laflar çıkardıklarını belirttim. Beni Orgeneral Çevik Bir ve komutanlar hakkında bir şeyler konuşturmak için çeşitli sorular sordu ve tahrikte etti. Bu arada imalı sözler de söyledi. Sizi buraya attıranlar dost bildikleriniz olmasın dedi. Bunu sık sık vurguladı. Bir tertiple içeri alındığımı kabulden çekinmiyorlardı. Emniyet istihbaratının bunda dahil olmadığına beni ikna etmek için çok dil döktüler. Yanında bir memur daha vardı, sarışın bir şef, genç sayılabilir, 30-35 yaşlarında. Konuşmanın bir yerinde, biliyor musunuz, ordu içinde bazı generallerin PKK ile görüşmeleri var dedi. Bu konuda bilgimi sordu. Ben de buna ihtimal vermediğimi, böyle bir şey olsa bile milli bir amaçla ve emir komuta içinde olabileceğini söyledim. Ordunun irticaya karşı tutumunu beğenmediklerini bazen dolaylı bazen doğrudan ifadelerle belirttiler ve benimle türban eylemlerini tartıştılar. Bunlara alınan tavırdan hoşnut değillerdi, hatta rahatsızlardı. Görüşmenin bir yerinde Emniyet Genel Müdürü'nün meslekten olmadığını ve bu işleri bilmediğini söyledi. Hayret ettim. Hatta eğer videoya kaydediliyorsa böyle bir konuşmaya nasıl cesaret edebiliyor diye düşündüm. İkinci görüşme. 27 Eylül 1998 Pazar gecesi 23-2 arası. Bu görüşme aynalı sorgu odasında olmadı. Koridorun sağında, koltukların bulunduğu odada. Yine ısrarla ordu ile ilişkiler, ordu içinde neler oluyor gibi konuları getirdiler. Buralarda bir şeyler söylememi istediler. Ben, partinizin açıklama ve bildirilerinde ifade ettiği ordunun hiyerarşi içinde bütünlüğünü vurguladım. ABD'nin çeşitli resmi ve yarı resmi kaynaklarındaki değerlendirmelerini aktardım. Polise ilişkin görüşlerimi ve çözüm önerilerimi de sordular. Kendileri ilk aynalı odadaki görüşmede birkaç kez polis bitmiştir dediler. Ben de özetliyorum, polisin 1974 yılında oluşan İslamcı Cunta İçişleri Bakanlığı'nda Korkut Özal zamanında oluşturulan tarafından 24 yıldır yönlendirildiğini, Cumhuriyet devrimi düşmanı bir kurumlaşma ve kadrolaşma yaratıldığını belirttim. Cumhuriyet devrimi hükümeti bu kadroları doğru yönlendirip doğru eğiterek Cumhuriyet devrimi polisi haline getirecektir dedim. Bugün irticanın yönlendirdiği aynı örgüt ve aynı kadroların çok kısa zamanda Cumhuriyet devrimi çizgisinin kadrolu haline getirileceğini, bunun siyasal iktidar sorunu olduğunu vurguladım. 2 yıl içinde ordu ile polis arasında uyum sağlanacaktır dedim. Birinci aynalı odadaki görüşme kanımca önemliydi. Umarım videoya alınmıştır. Kasetinin kaybolmaması veya bazı bölümlerinin makaslanmaması önemlidir. Ancak bu görüşmeyi ayrıca yapılan resmi sorgu ile karıştırmamak lazım. Resmi sorguda Osman Ak yoktu. Görüntü ve ses kayıtları varsa Osman Ak'ın bulunduğu söyleşi incelenmelidir. Size bu mektubu bir profesörün Aydınlık Dergimiz görevlisine söylediğini duyunca yazma gereği duydum. Devletin güvenlik politikalarının oluşturulduğu merkezlerle ilişkili olduğunu sandığım bu profesör şöyle diyor. Çevik bir grubu ağır bastı, 6 ay içinde geliyorlar. Bu tür sorumsuz dedikodular eskiden beri yapılır. Benim ordunun hiyerarşik bütünlüğü konusunda bir kaygım yok. Ancak iki ayrı yerde aynı lafın edilmesini yine de bir yere kaydetmek, en küçük olumsuz ihtimale karşı uyanık olunması için elden geleni yapmak gerekir kanısındayım. ABD ve güdümündeki kuvvetleri küçümsememek gerekir. Osman Ak'ın bulunduğu görüşmenin görüntü veya ses kaydı yapıldıysa eksiksiz incelenmesi yararlı olur. Candan selam ve saygılarımla Doğu Perinçek. Aynalı odadaki ilk görüşmede dikkatimi çeken bir başka nokta Fethullah Hoca hakkındaki ABD'nin Avrasya ve Kültür İşleri Maslahat Güzarı değerlendirmemi Allah Allah, Allah Allah diyerek tepkiyle karşıladılar. Poliste hangi odaya gittik? Masalarda şeriatçı gazeteler, istisnasız herkeste Akit, Zaman, Türkiye ve benzeri. Aydınlık 10 Ekim 1998. 14. ayrımın sonu sayfa 171.